Ayrım 6.
Ansızın cebinden beni zindana tıkan adamın hileyle ve zorla imzalattığı anlaşmayı çıkarttı. Ruloyu açtı, adının bu belgede bulunduğunu ve borcumu ödemeden yola çıkmayı düşünmemden önce şaşkınlık duyduğunu söyledi. Demek ki kadının kardeşi bu, dedim kendi kendime. Ama zindancımla suç ortaklığı kurmuş herhangi bir başka güçlü kişi de olabilirdi. Bana kadının kardeşinin adının yazdığını söyleyip sonra da borç senedimi bu adamın adına düzenlemiş olabilirdi Mürşit Ağa. Böyle bir kadı da yoktu belki, tümüyle onun uydurmasıydı. Ah, siz kadının kardeşisiniz demek, dedim yine de, hem biraz düşünme zamanı kazanmak hem de bizi dinleyenlere bu adamın kim olduğunu bilmediğimi belli etmek için. O zaman tavrı sertleşti. Canım kimi isterse onun kardeşiyim, bir Cenevizli köpeğin değil elbet, ne zaman ödeyeceksin bana borcunu? İncelikler sona ermişti belli ki. Şu senede bir bakmama izin verir misiniz? Üstünde ne yazılı olduğunu çok iyi biliyorsun, diye yanıtladı sabırsızmış gibi davranarak. Yine de uzattı elinden bırakmadan. Ben de okumak için yaklaştım. Bu para, dedim, ancak 5 gün sonra sizin alacağınız olacak. Perşembe, gelecek perşembe. Tam bu kadar parayla geleceksin bana. Bir kuruşu eksik olmayacak. O günden önce kaçmaya kalkışırsan da ömrünün geri kalanını hapiste geçirtirim sana. Şu andan sonra adamlarım seni gece gündüz gözetim altına tutacak. Nereye gidiyordun şimdi? Bugün pazar, kiliseye gidiyordum. İyi ediyorsun, kiliseye git, yaşamın için dua et, ruhun için dua et ve iyi bir tefeci bulmak için de acele et. Adamlarından ikisine evin kapısı önünde nöbet tutmalarını buyurdu ve geldiğinden çok daha az nazik bir edayla beni selamlayıp eşliğindekilerle birlikte çekti gitti. Şimdi ne yapacağız, diye sordu Marta. Bu adam gelmeden önce yapmaya hazırlandığımız şeyi, ayine gideceğiz. Sık sık kilisede dua etmem, gittiğim zaman da şarkı söyleyen seslerin, günlük kokusunun, resimlerin, yontuların, kemerlerin, vitrayların, altın yaldızların beşiğinde sallanmak içindir. Bu ya da bitmez tükenmez düşüncelere dalmak için. Düşünceden çok düştür bunlar, din dışı düşler, kimi zaman açık saçık düşler. Dua etmeyi çok iyi anımsıyorum, 13 yaşında kestim. Mucizelere inanmaz olduğum gün dindarlığım da uçup gitti. Bunun hangi koşullarda ola geldiğini anlatmalıyım. Anlatacağım ama daha sonra. Kafamı kurcalayan çok şey oldu bugün ve uzun sapmalar yapacak halim yok. Yalnızca bugün dua ettiğimi söylemek istemiştim ve dua edip Tanrı'dan bir mucize dilediğimi. Güvenerek bekliyordum, umuyordum böyle bir mucizeyi. Dahası Tanrı beni bağışlasın, onu hak ettiğim duygusunu taşıyordum. Her zaman dürüst bir tüccar oldum ben. Ondan da öte iyi bir insan oldum. Kaç kez elimi uzattım, onun bile bir kez daha bağışlasın beni terk ettiği zavallılara. Hiçbir zaman benden zayıfların malına el koymadım. Yaşamlarının süre gitmesi bana bağlı olanları hiçbir zaman aşağılamadım. Neden izin versin öyleyse? İnsanların benimle böyle uğraşmalarına, beni iflas ettirip özgürlüğümü, yaşamımı tehdit etmelerine. Pera'daki kilisede ayakta durdum. Sunağın üstünde altın ışıklar arasındaki tahtında bir antik Zeus gibi oturan yaratıcının resmine hiç çekinmeden gözlerimi diktim ve bir mucize istedim ondan. Bu satırları yazdığım sırada mucizenin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Yarından önce, şafak sökmeden önce de bilmeyeceğim. Ama sanırım ilk işareti geldi bu mucizenin. Peder Toma'nın küçük perhiz dönemiyle ilgili vaazını ve bize Mesih'i gönderdiği için perhiz sırasında Tanrı'ya şükretmek amacıyla yapmamız gereken fedakarlıkları dalgın bir kulakla dinlemiştim. Ama son tümcelerde birdenbire kulak kabarttım. Orada bulunanlar arasından ertesi gün denize çıkacak olanların yolculukları tehlikesiz geçsin, Yüce Tanrı'nın inayetiyle sular rüzgardan, zincirden boşanmasın diye herkesin içtenlikle duası etmesini istedi papaz. Gözler ilk sırada duran ve koltuğun altına bir kaptan şapkası sıkıştırmış soylu görünümlü adama döndü. O da vaaz verene doğru hafifçe eğilerek teşekkür etti. Tam o anda aradığım çözüm kafamın içinde beliriverdi. Bay Barinelli'nin evine bile uğramadan hemen yola çıkmak, doğrudan gidip gemiye binmek, geceyi orada geçirmek ve peşimizdekilerden olabildiğince çabuk uzaklaşmak. Ne kötü bir zamandayız ki kaçmaktan başka çaresi yok suçsuzun. Ama hatemin hakkı var, sorunu yetkililere götürsem servetimi de yaşamımı da yitirebilirim. Bu haydutlar kendilerinden emin görünüyorlar ve en yukarılarda suç ortakları olmasa böyle şişinerek dolaşamazlar ortalıkta. Ben yabancı, gavur, Ceneviz köpeği hiçbir zaman hakkımı arayamam onlara karşı. Direnirsem hem kendi yaşamımı hem de yakınlarımınkini tehlikeye atmış olurum. Kiliseden çıkarken gidip bu Vuazen adındaki kaptanla konuştum ve kazara İzmir yakınlarında karaya yanaşmayı düşünüp düşünmediğini sordum. Aslına bakarsanız peşimdeki adamın bu sabah yaptığı ziyaret beni öyle bir ruh haline sokmuştu ki nereye olsa gitmeye hazırdım. Ama kaçmak istediğimi hissettirirsem karşımdakini ürkütebilirdim. Neyse ki geminin gerçekten de İzmir'e yanaşmaya niyetli olduğunu sevinçle öğrendim. Hem bazı mallar yükleyecek hem de Bay Roboli'yi, Peder Toma'nın yanında rastladığım ve elçinin yerine bakan o Fransız tüccarı İzmir'e bırakacaktı. Hem yolculuk hem de yeme içme için bir fiyatta anlaştık. Yarısını gemiye bindiğimizde, yarısını vardığımızda vermek üzere 10 Fransız öküsü ödeyecektik. 350 maydin ediyordu bu. Kaptan yola çıkışta geç kalmamamız için ısrarla uyardı. Günün ilk ışıklarında hareket edecektik. Ben de her türlü gecikme tehlikesine karşı gemiye bu akşamdan bineceğimizi söyledim. Öyle de yaptık. Kalan katırlarımı sattım ve Hatem'i hem erken yola çıkışımızın nedenlerini açıklaması hem de defterimi ve bazı başka eşyalarımı getirmesi için Barinelli'ye yolladım. Sonra Marta ve yeğenlerimle gemiye bindim. Şimdi de oradayız. Yardımcım hala gelmedi ama her an gelebilir. Bizi gözetleyenleri atlatmak için hancının evine arkadan gizli bir kapıdan girecek. Becerikliğine güveniyorum ama kaygısız değilim. Çok hafif bir yemek yedim. Ekmek, hurma ve kuru yemiş. Deniz tutmasına engel olmanın en iyi yolu buymuş. Şu anda deniz tutması değil beni korkutan. Gemiye bu kadar çabuk binmekle ve Barinelli'nin evine uğramamakla kuşkusuz iyi yaptım. Ama birkaç saattir bu kentte bazı insanların bizi aramaya başladığını düşünmeden edemiyorum. Kolları biraz uzunsa ve liman taraflarında aramak akıllarına gelirse sıradan hırsızlar gibi yakayı ele vermemiz işten bile değil. Belki de kaptana acelemin nedenlerini itiraf etmeliydim. En azından bizim gemideki varlığımız konusunda ağzını sıkı tutması ve kuşkulu biri gelip bir şeyler sorarsa ne yanıt vereceğini bilmesi için. Ama bizi götürmekten vazgeçer korkusuyla başımdaki felaketleri anlatmaya cesaret edemedim. Bu gece uzun bir gece olacak. Yarın sabah limanı terk edene dek her gürültü endişelendirecek beni. Tanrım nasıl hiçbir suç işlemeden namuslu bir tüccar konumundan bir kanun kaçağı durumuna böyle sürükleniverdim. Konuyu açmışken kilisenin önünde kaptan Buvazen'le konuşurken bir de baktım ki yardımcım yeğenlerim ve karımla yolculuk yaptığımı söylüyorum ona. Oysa Konstantinopolis'e gelir gelmez bu aldatmacaya bir son vermiştim ben ve şimdi yola çıkışımın arifesinde bu kalp parayı deyim yerindeyse kullanıma sürüyordum yeniden. Üstelik olabilecek en düşüncesiz biçimde, birlikte yola çıkmaya hazırlandığım bu insanlar Halip kervanının atsız yolcuları değil, adımı bilen belki de bir gün işim düşecek soylu kişiler var aralarında. Bu arada kaptan Peder Toma'ya beni gemiye karımla birlikte kabul ettiğini söylemiş olabilir. Peder'in yüzünü hayal edebiliyorum. Günah çıkartma yemini yüzünden düzeltememiştir söyleneni ama ne düşüneceğini tahmin etmek hiç zor değil. Ne itiyor beni böyle davranmaya? Sıradan insanlar aşk olduğunu söyleyeceklerdir. Onlara göre aşk insanı aklından eder. Kuşkusuz ama aşktan başka şeyler de var, o uğursuz yılın yaklaşması var, eylemlerimizin herhangi bir sonuç doğurmayacağı, olayların sürekliliğinin bozulacağı, ceza gününün bir daha hiç gelmeyeceği, iyi ile kötünün kabul edilebilirle edilmezin, kısa süre sonra aynı tufan altında birbirine karışacağı, avcıların avlarıyla aynı anda öleceği duygusu. Ama bu defteri kapama zamanıdır artık. Beklenti ve kaygı bu akşam bu yazdıklarımı yazdırdı bana. Yarın belki bambaşka şeyler yazarım. 30 Kasım 1665 Pazartesi. Şafağın bana selamet getireceğini sanmıştım ama düş kırıklığına uğradım. Kaygılarımı yol arkadaşlarımdan gizlemekte zorluk çekiyorum. Bütün gün beklemekle geçti ve tüm öbür yolcularla tayfalar çarşının tozunu atmak için bu gecikmeden yararlanırken neden benim gemide kaldığımı soranlara yanıt vermekte zorluk çekiyorum. Bulabildiğim tek açıklama kentte kaldığım sıradan öngördüğümden çok para harcadığım, bunun sonucunda parasız kaldığım ve yeğenlerimle karıma bana yeni harcamalar yaptırma fırsatını vermek istemediğim oldu. Gecikmemizin nedenine gelince, bizim kaptan gecenin bir vaktinde Fransız elçisi Monsieur de La Haye'in babasının yerine atandıktan 5 yıl sonra sonunda Konstantinopolis'e gelip görevinin başına geçtiğini öğrenmişti. Bölgedeki bütün Fransızlar için çok önemli bir olaydı bu ve Fransa tahtı ile Osmanlı Sultanı arasında daha iyi ilişkiler kurulmasına yol açacağı umuluyordu. Geçen yüzyılda 1. François ile Kanuni Sultan Süleyman arasında imzalanan kapitülasyonların yenileceğinden söz edenler vardı. Bizim kaptan, armatör ve Bay Roboli hoş geldiniz demek ve saygılarını sunmak üzere elçinin huzuruna çıkmak istemişlerdi. Bu akşam duyduklarımdan kimi karışıklıklar sonucunda elçinin hala karaya ayak basmadığı, Osmanlı yetkilileriyle görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve gemisi La Grande César'ın limanın girişinde demirli beklediği sonucunu çıkarttım. Bu da en erken yarın akşam belki de ertesi gün yola çıkacağımız anlamına geliyor korkarım. Bu arada peşimizdekiler gelip bizi limanda aramayı düşünürler mi acaba? Tek şansımız kara yoluyla Cübe ile geri döndüğümüzü sanmaları ve bizi daha çok Üsküdar'da ve İzmit yolunda aramaları. Öte yandan bu aşağılık adamlar yalnızca beni ürkütmek ve para vermeye zorlamak için zart zurta başvurmuş olabilirler. Limanda çıkacak bir olayın doğuracağı sorunlar benim kadar onları da korkutuyor olabilir. Olaya karışan kişiler yabancı olunca elçiler, konsoloslar bunları korumaya kalkışabilir. Hatem sağ salim ama elleri boş geldi. Hem önden hem arkadan gözetlendiği için Barinelli'nin evine girememişti. Yalnızca ev sahibimize biz gelip alma olanağını kavuşana dek eşyalarımızı iyi saklamamız için bir mesaj yollayabilmişti. Defterimin artık yanımda olmaması ve kimi hoyrat gözlerin o çok özel ve kişisel sayfaları giysilerinden soyabileceği düşüncesi acı veriyor bana. Üstüne serdiğim örtü onu korumaya yetecek mi acaba? Bununla fazla kafamı yormamalıyım. Ne kaygılanmanın ne de pişmanlık duymanın anlamı var. En iyisi Tanrı'ya, talihime ve özellikle de Barinelli'ye güvenmek. Büyük bir sevgi duyuyorum bu adama karşı ve incelik dışı bir şey yapmasının olanaksızlığına inanmak istiyorum. 1 Aralık 1665 Deniz'de. Uyandığımda sürprizlerin en ferahlatıcısıyla karşılaştım. Artık limanda değildik. Mide bulantıları içinde uykusuz bir gece geçirmiş ve ancak şafak söktüğünde uyuyabilmiştim. Sabah oldukça geç uyandığımda Marmara Denizi'nin ortasında buldum kendimi. Böyle yola çıkışımızın nedeni Bay Roboli'nin sonunda yolculuktan vazgeçmesi ve bir süre büyükelçinin yanında kalıp yerine baktığı zaman içinde olup biteni ona aktarmak istemesiydi. O zaman da bizim armatör daha fazla gecikmeyi gereksiz görmüştü. Onun gidip Monsieur de La Haye'ye saygılarını sunması için hiçbir neden yoktu. Yalnızca Bay Roboli ile birlikte yapmak istemişti bunu. Yelken açtığımızı anlar anlamaz deniz tutmasından duyduğum rahatsızlık hafifledi. Oysa genellikle limandan uzaklaşıldığında artar bu rahatsızlık. Rüzgarlar uygun eserse ve deniz sakin olursa bir haftadan önce İzmir'de oluruz diyorlar. Ama Aralık ayındayız ve denizin hep süt liman kalması biraz şaşırtıcı olur. Madem daha sakinim artık, kendi kendime söz verdiğim gibi beni dinden uzaklaştıran, özellikle de mucizelerden kuşku duymama neden olan olayı aktaracağım şimdi. İnancımı 13 yaşımda yitirdiğimi söylemiştim. O zamana dek beni her zaman elimde büyük bir tesbihle karalar giyinmiş kadınlar arasında diz çökmüş halde görebilirdiniz ve tüm azizlerin erdemlerini ezbere bilirdim. Sık sık da Efrem Şapeli'ne, Cübeyl yöresinde mucizeleri bugün de dillere destan olan çok sofu bir keşişin bir vakitler yaşadığı, kayaya oyulmuş gösterişsiz bir hücreden oluşan o kiliseciye giderdim. Günün birinde 13 yaşlarında bu haç gezilerinden birinden dönüyordum. Kulaklarımda bir dizi mucize öyküsünün yankıları vardı hala. Ve babama dağdan yürüyerek inen felçinin eskiden içinde azin yaşadığı soğuk kayaya alnını değdirir değdirmez aklı yerine gelen İbrinli deli kadının öyküsünü anlatmaktan alamadım kendimi. Babamın dinle ilgili konulardaki kayıtsızlığı üzüyordu beni. Özellikle de Cübeyli sofu bir kadının söylediklerinden sonra. Annemin zamansız ölümüne ben 4 yaşımdaydım, annemse 20'sinden fazla değildi öldüğünde, başucunda yeterince tutkuyla dua edilmemesinin neden olduğunu ima eden sözler söylemişti kadın. Bundan dolayı kızmıştım babama ve onu doğru yola getirmek istiyordum. İbretlik öykülerimi herhangi bir kuşku ya da şaşkınlık belirtisi göstermeden dinledi. Yüzü kayıtsızdı ve durmadan başını sallıyordu. Gündelik heybemi boşalttığımda kıpırdamamam için hafifçe omzuma vurarak kalktı. Gidip odasından elinde birkaç kez gördüğüm bir kitabı aldı. Kitabı masanın üstüne, lambanın yanına koydu ve hepsi de mucize eseri iyileşmelerden söz eden, birbirinden farklı Rumca öyküler okumaya başladı. Bu mucizeleri hangi azizin gerçekleştirdiğini söylemiyor ve dediğine göre benim bulmamı yeğliyordu. Bu oyun hoşuma gitti. Mucize sahiplerinin biçemlerini tanıyacak kadar bu alanda yetkili görüyordum kendimi. Aziz Arsenius olabilir mi? Ya da Bartolomeo? Simeon Stylites olmasın? Ya da belki Proserpina? Bulacağım kesinlikle. Bana en hayranlık verici gelen ve Alleluya diye bağırtan öykü ciğeri bir okla delinmiş adamın öyküsüydü. Ok ciğerin içine saplanmış kalmıştı üstelik. Aziz'in yanında bir gece geçiren adam onun kendisine dokunduğunu görmüş düşünde. Sabaha da iyileşmiş. Sağ eli kapalıymış, açtığında bedenine saplı okun ucunu elinde bulmuş. Bu ok öyküsü kutsal kişinin Aziz Sebastianus olabileceğini düşündürttü bana. Hayır dedi babam. Biraz daha aramak için izin vermesini söyledim. Ama oyunu daha fazla uzatmak istemedi ve heyecansız bir sesle bu mucize iyileştirmeleri yapanın Asklepios olduğunu söyledi. Evet, Asklepios, eski Yunan'ın tıp tanrısı, yüzyıllar boyu hacıların eşiğini aşındırdığı Epidoros'taki tapınağında gerçekleştirmişti bu mucizeleri. Bu öyküleri anlatan kitapsa ünlü Periegesis'ti. İsa'dan sonra 2. yüzyılda Pausanias'ın yazdığı Helen ülkesinin betimi. Babam bu gerçeği açıkladığında inancımın en derinliklerine dek sarsıldığını hissettim. Bütün bunlar yalan değil mi? Bilemem, belki de yalandır. Ama insanlar her yıl bir daha gelip iyileşme bekleyecek kadar inanmışlardı bu öykülere. Sahte tanrıların mucize gerçekleştirmesi olanaksızdır. Kuşkusuz, sanırım haklısın. Ya sen inanıyor musun bunlara? Hiçbir fikrim yok. Kalktı ve Posyandinyas'ın kitabını götürüp aldığı yere koydu. O günden sonra bir daha Efrem Şapeli'ne hacca gitmedim, bir daha dua da etmedim. Ama bütünüyle dinsizleştiğim anlamına gelmiyordu bu. Bugün tüm diz çökenlere, secdeye varanlara babamın bakışıyla bakıyorum. Uyanık, mesafeli, ne saygılı ne de küçümser. Bazen biraz kuşkulu ama her zaman kesin yargılardan kurtulmuş bir bakışta. Ve Tanrı'nın tüm yaratıkları arasında böyle özgür olmayı bilenleri yeğlediğini düşünmekten hoşlanıyorum. Bir baba oğullarının çocukluktan çıkıp erkek olmalarından hoşnut olmaz mı? Yeni doğan pençeleriyle orasını burasını azıcık çizseler de. Neden daha az iyi bir baba olsun ki Tanrı? 2 Aralık Çarşamba, denizde. Çanakkale boğazını geçtik ve doğru güneye yöneldik. Deniz sakin, kolumda bir Fransız hanımefendisi gibi salınan Marta ile güvertede geziniyorum. Tayfalar ona kaçamak bakışlar atıyorlar. Çok saygılı davransalar da beni nedenle kıskandıklarını göstermeye yetecek bakışlar bunlar. Öyle ki ben de kıskanmıyor, yalnızca gurur duyuyorum. Günden güne anlaşılmaz bir biçimde Marta'nın varlığına alıştım. O kadar ki dul demiyorum ona artık. Sanki bu takma adı artık ona uygun bulmuyormuşum gibi. Oysa İzmir'e onun dulluğunun kanıtını ele geçirme umuduyla gidiyoruz. O istediğini elde edeceğinden emin, ben biraz daha kuşkuluyum. Elimizde kalan parayı son kuruşuna kadar sızdıracak para göz görevlilerin eline düşmekten korkuyorum. Bu durumda Hatem'in bana verdiği öğüdü tutup sahte bir ölüm kağıdı almak daha iyi. Bu çözümden hoşlanmıyorum hala ama bütünüyle de göz ardı etmiyorum. Dürüst yolların hepsi tıkanırsa belki son bir çare olarak başvurabiliriz. Her durumda sevdiğim kadını terk ederek Cübeyl'e dönmem söz konusu olamaz artık. Ve elimizde bize aynı çatı altında yaşama olanağını verecek, gerçek ya da imal edilmiş bir kağıt olmadan memlekete dönemeyeceğimiz apaçık ortada. Belki bu sayfalarda yeterince belli etmedim. Gençliğimde hiç olmadığım kadar aşığım şimdi. Eski yaraları alevlendirmek için söylemiyorum. Biliyorum derin ve yılların geçmesine karşın hala kapanmamış yaralar bunlar. Yalnızca ilk evliliğimin bir mantık evliliği olduğunu, Marta'yla yapmayı tasarladığımınsa bir tutku evliliği olacağını söylemek istiyorum. 19 yaşında bir mantık evliliği, 40 yaşında da bir aşk evliliği. Yaşamım böyle olacakmış demek, şikayetçi değilim. Şikayetçi olmam gereken kişiye karşı çok büyük saygım var ve bir Ceneviz'iyle evlenmemi istemiş olmasından dolayı onu kınayamam. Atalarım hep Cenevizli kadınlarla evlenerek dillerini, törelerini ve ana yurtlarına bağlılıklarını koruyabilmişler. Bu açıdan babam haklıydı ve ne olursa olsun hiçbir biçimde ona karşı çıkmak istemezdim. Talihsizliğimiz Elvira'ya düşmek oldu. Kıbrıslı Ceneviz asıllı bir tüccarın kızıydı, 16 yaşındaydı ve babası tıpkı benimki gibi karım olmasının alnında yazılı olduğunu düşünüyordu. Bir bakıma dünyanın bu bölgesindeki tek genç Cenevizli bendim ve birleşmemiz doğal görünüyordu. Ama Elvira kendiliğinden Kıbrıslı bir Rum genciyle sözlenmişti. Onu deli gibi seviyordu. Ailesi de nasıl olursa olsun onu bu gençten uzaklaştırmak istiyordu. Daha ilk günden ona acı çektiren biri gibi gördü beni ya da en azından ona acı çektirenlerin bir suç ortağı gibi. Oysa ben de en az onun kadar bu evliliğe zorlanmıştım. Belki daha söz dinler, daha saftım, eşsiz olduğu söylenen o zevkleri merak ediyordum. Şenlikler ve törenler eğlendiriyordu beni ama eninde sonunda aynı baba buyruklarına boyun eğiyordum. Boyun eğmeyecek kadar gururlu, beni dinlemeyecek, bana bakmayacak ya da gülümsemeyecek kadar ötekine aşıktı. Onunla birlikteliğim yalnızca erken ölümünün kısalttığı hüzünlü bir sayfa oldu yaşamımda. Bu ölümün beni rahatlattığını söylemeye cesaret edemiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey bana rahatlama, dinginlik ya da erinç gibi bir şeyler anımsatmıyor. Tüm bu kötü macera bende hem evliliğe hem törenlerine hem de kadınlara karşı dirençli bir ön yargı bıraktı. 20 yaşımdan beri dulum ve öyle kalmaya kararlıyım. Duaya daha yatkın olsaydım gidip bir manastırda yaşardım. Gel gelelim bu yolculuğun özel koşulları kökleşmiş korkularımı gözden geçirmeye yöneltti beni. Yine de nasıl inananların hareketlerini taklit etmeyi biliyorsam bu alanda da kuşku duyan biri olarak kalıyorum. Nasıl da acı veriyor bana bu eski öyküyü anımsamak. Ne zaman düşünsem yeniden acı çekmeye başlıyorum. Zaman hiçbir şeyi onarmamış sanki ya da pek azını onarmış. 6 Aralık Pazar. 3 gündür sis, fırtına, gök gürültüleri, sağanaklar, mide bulantıları, baş dönmeleri içindeyim. Ayaklarım boğulmuş birinin ayakları gibi kayıp gidiyor altımdan. Ahşap duvarlara, gelip geçen hayaletlere yaslanmaya çalışıyorum. Bir kovaya takılıp sendeliyorum. İki yabancı kol ayağa kaldırıyor beni. Bir an sonra aynı yere düşüyorum. Neden evimde kalıp dükkanımın dinginliğinde hesap defterime dümdüz sütunlar çizerek yaşamımı sürdürmedim? Hangi çılgınlık sürükledi beni bu yolculuğa? Hangi çılgınlık sonucunda özellikle denizlere açıldım? İnsanoğlu yasak meyveyi dişleyerek değil, denize açılarak yaratıcıyı kızdırmış olmalı. Ne büyük kendini beğenmiştik. Kaynaşan enginliğin üstüne böyle canıyla malıyla dibe gömülmüş canavarların sırtını küreklerin ucuyla kaşıyarak atılıvermek. Aşağıda Behemot, Rahab, Leviathan, Abaddon, yılanlar, canavarlar, ejderler. Budur işte doymak bilmez gururu, her türlü cezaya karşın durmaksızın yenilenen günahı insanoğlunun. Bir gün diyor vahiy, dünyanın sonundan çok sonra, kötülük nihayet yere serildikten sonra, deniz sıvı olmayacak artık. Üstünde kuru ayaklarla yürünebilecek, camlaşmış bir kıta haline gelecek. Ne fırtına olacak, ne kimse boğulacak, ne de kimseyi deniz tutacak. Yalnızca dev bir mavi kristal olacak ortada. Ama şimdilik deniz deniz olmaya devam ediyor. Bu pazar sabahı biraz soluklanabildik. Temiz giysiler giydim ve bir iki satır yazabildim. Ama güneş yeniden kara bulutlarla örtülüyor. Saatler birbirine karışıyor, mağrur kadırgamızın üstünde tayfalarla yolcular oraya buraya koşuşuyor. Dün fırtınanın en azgın olduğu bir sırada Marta gelip bana yaslandı. Başı göğsüme, kalçası kalçama yapıştı. Korku bir dost, bir suç ortağı olmuştu sanki. Ve siz hatırı gönül sayan bir hancı. Birbirimize sarıldık, birbirimizi arzuladık, dudaklarımızı birleştirdik. Çevremizde insanlar bizi görmeden dolaşıyorlardı. 8. Salı. Pazarın kısa aydınlanmasından sonra yine kötü havanın ortasında bulduk kendimizi. Kötü hava doğru değil mi bilmiyorum, olay öyle tuhaf ki. Kaptan 26 yıldır dünyanın tüm denizlerini kat ettiğini ve hiçbir zaman böyle bir şey görmediğini söyledi. En azından Ege Denizi'nde kesinlikle. Yapış yapış ağır bir sis öyle duruyor ve rüzgar sürükleyip götüremiyordu onu. Hava kalınlaşmış, kül rengini almıştı. Gemimiz sürekli olarak sarsılıyor, çarpıyor, itilip kakılıyor ama ilerlemiyor. Sanki bir çatalın dişlerine geçirilmiş gibi. Ansızın hiçbir yerde olmadığım ve hiçbir yere gitmediğim izlenimine katılıyorum. Çevremdeki insanlar durmadan istavros çıkarıyorlar, dudakları kıpır kıpır. Korkmamalıyım ama geceleyin ahşap bir evde kalmış çocuk son mum söndüğünde ve döşeme tahtaları gıcırdadığında nasıl korkarsa öyle korkuyorum. Gözlerimle Marta'yı arıyorum, sırtı denize dönük oturmuş, yazmayı bitirmemi bekliyor. Çabucak yazı takımımı kaldırıyorum, gidip elini elimin içine alıyorum ve uzun uzun tutuyorum. Tıpkı Terzi'nin köyünde geçirdiğimiz ve bir yatakta uyuduğumuz o gece olduğu gibi. O zaman davetsiz bir konuktu yolculukta, şimdi ise yolculuğun pusulası oldu. Aşk her zaman davetsiz bir konuktur. Rastlantı ete kemiğe bürünür, tutku bükemediği eli öper. Sis daha da kalınlaşıyor, şakaklarımda kan davul gibi. 9. Çarşamba. Öğle vakti alacakaranlık bastı ama deniz sallamıyor artık. Gemide her şey sakin, insanlar birbirine seslenmiyor. Konuşurlarsa bir kralın huzurundaymış gibi kısık ve korkulu bir sesle konuşuyorlar. Başımızın üstünde alçaktan uçan albatroslar var ve kara tüylü adını bilmediğim sevimsiz çığlıklar atan başka kuşlar. Marta'yı ağlarken yakaladım, nedenini açıklamak istemedi. Yalnızca yorgunluktan ve yolculuğun sıkıntılarından ağladığını söyledi. İsrar edince sonunda itiraf etti. Denize açıldığımızdan bu yana içimden bir ses İzmir'e hiçbir zaman varamayacağımızı söylüyor. Bir ön sezi miydi bu, yoksa sıkıntıların yaşadığı tüm felaketlerin bir yankısı mı? Hemen susturdum onu, tüm cesinin ağzından çıkıp göğe uçmasını ve Tanrı'nın kulaklarına ulaşmasını engelleyebilirmişim gibi elimle ağzını kapattım. Bir gemide bir daha böyle sözler söylememesi için yalvardım. Onu konuşturmak için ısrar etmemeliydim. Ama Tanrım, kör inançlardan bu denli uzak olduğunu nasıl bilebilirdim? Bunun için ona hayran mı olmalıyım yoksa korkmalı mıyım bilmiyorum. Hatem ve Habib sürekli olarak aralarında fısıldaşıyorlar. Kimi zaman ağırbaşlı, kimi zaman eğlenir gibiler ve ben yanlarından geçerken susuyorlar. Bu neye gelince o engin düşüncelere dalmış güvertede geziniyor. Sessiz, dalgın, dudaklarının köşesinde o gülümseme olmayan gülümseme. Çenesindeki tüy tüy sakallar hala çok seyrek. Oysa küçük kardeşi 3 yıldır tıraş oluyor. Belki de kadınlara yeterince bakmıyor. Hiçbir şeye bakmıyor zaten. Ne insanlara, ne atlara, ne de güzel giysilere. Aklı fikri kitapların teninde. Birkaç kez yanından geçti ve beni görmedi. Ama akşam gelip bir bilmece sordu bana. Vahiyin 7 kilisesini sayabilir misin? Bir zamanlar adlarını okumuştum. Biri Efesos, sonra Filadelfiya var ve Bergama. Sanırım ve Sardis, Tiyatira. Tamam, Tiyatira, onu unutmuştum. Bekle, yalnızca 5 ediyor bunlar. Ama yeğenim beklemeden ezberden okumaya başladı, kendisi için okur gibi. Ben, Yuhanna, zulümde krallıkta ve İsa'nın çilesinde birlikte olduğunuz kardeşiniz, yoldaşınız. Patmos adasındaydım bir zaman. Tanrı'nın sözü ve İsa'nın tanıklığı için. Tanrı'nın günüydü, ruhla esinlendim ve ardında güçlü bir ses duydum, boru sesine benzer. Şöyle diyordu, bu gördüğünü bir kitaba yaz ve gönder 7 kiliseye. Efesos'a, İzmir'e, Bergama'ya, Tiyatira'ya, Sardes'e, Filadelfiya ve Laodikya'ya. Tanrım, neden unutmuştum İzmir'i? 11. Cuma. Marta'nın ön sezisi doğru çıkmadı, İzmir'e geldik. Şimdi ayaklarım sağlam toprağa bastığına göre elim titremeden yazabilirim artık. Tüm yolculuk boyunca ben de onunla aynı izlenimi taşıdım. İzlenimden de öte korkunç bir kanıydı bu ve çevremdekilerden kararlı bir biçimde gizlediğim bir yürek sıkışması. Evet, ben de son yolculuğuma çıktığım duygusunu taşıyordum. Belki de gerçekten son yolculuğumdur. Ama belli ki İzmir durağından önce sonuçlanmayacak. Yalnızca sonun nasıl geleceğini soruyordum kendi kendime. Başlangıçta fırtınalar zincirden boşandığında bir deniz kazasında ölüp gideceğimizden kuşku duymuyordum. Daha sonra deniz ve gök bir yandan sakinleşip bir yandan karardıkça korkularım daha anlaşılmaz ve daha zor itiraf edilir hale geldi. Gemiye binenlerin sıradan korkuları değildi artık korkularım. Korsanları, fırtınayı ya da söylence canavarlarını gözleyerek ufuklara bakınıyordum. Ne yangından, ne salgın hastalıktan, ne geminin su almasından, ne de güverteden denize düşmekten korkuyordum. Ufuk da güverte de yoktu artık. Yalnızca şu kesintisiz alacakaranlık, yalnızca şu yapış yapışsız, şu dünyanın sonuna yakışır alçak bulut. Yol arkadaşlarımın da aynı duyguları taşıdığından kuşku duymuyordum. Mahkumlarınkine benzer kuşkulu bakışlarından, fısıldaşmalarından anlıyordum bunu. Gemiyi nasıl da aceleyle terk ettiklerini görmüştüm. Tanrı'ya şükür artık İzmir toprağındayız. Üstelik yine alacakaranlık ama saati geldiği için alacakaranlık. Körfeze girer girmez bulutlar dağıldı, yarın güneşi görürüz. 12 Aralık 1665 İzmir'de. Geceyi bir Kapuççini manastırında geçirdik ve bütün gece deniz kazası düşleri gördüm. Denizdeyken günlerimi korku içinde geçiriyordum ama uyuduğumda kendimi sağlam toprağın üstünde, Cübeyl'deki evimde görüyordum. Keşişler bizi nezaketle ama fazla yakınlık göstermeden konuk ettiler. Peder Paris'i Toma'nın tavsiyesiyle geldiğimi söylemiştim onlara ama aslında pek doğru değildi bu. Ondan bir tavsiye mektubu yazmasını isteseydim yazardı. Ama her şey o kadar çabuk olup bitti ki acele yola çıkışımı ona haber bile veremedim. Konstantinopolis'te beni izleyenlerin kiliseye gidip onun ağzından nereye gittiğimi öğrenmelerini istememiştim. Gerçi hiçbir şey söylememesini rica edebilirdim. O zaman da neden izlendiğimi açıklamak ve beni korumak için yalan söylemesini istemek gerekecekti. Kısacası tavsiyesiz geldim ama tavsiye edilmişim gibi yaptım. Dahası Peder Toma'nın kişisel günah çıkartıcım olduğunu söyledim. Bu da yalan değil ama abartılıydı ve biraz övünme payı vardı içinde. Ama bugün özellikle söz etmek istediğim şey bu değil. Notlarımın zaman dizimini izlemek ve önce geçirdiğim geceden, düşümden söz etmek istemiştim. Asıl konuya gelmeden bu kentte ola gelen ve herkesten duyduğum tuhaf şeyleri aktarmadan önce. Çok kaynağım var, en önemlisi de çok yaşlı bir Cappuccino, duaili Peder Jean Baptiste. 20 yıldır doğuda yaşıyor, daha önce 15 yıl Cenova'da yaşamış, bu kenti özlemle anıyor. Orada doğmuşçasına seviyor, şanlı embriyakoların soyundan biriyle konuşmaktan gurur duyduğunu söylüyor ve sanki çocukluğundan beri tanıyormuşçasına açılıyor bana. Ama aktaracaklarım konusunda bugün rastladığım başka yabancıların söylediklerine de güveniyorum. Buralı insanların söylediklerine de. Herkes bu kentten bir adamın Sabetay, Şaptay ya da Şabetay adında bir Yahudinin kendisini Mesih ilan ettiğini, 1666 yılının dünyanın sonu olacağını söylediğini, üstelik Haziran ayı için sanırım kesin bir tarih verdiğini söylüyor. İşin tuhafı, İzmirlilerin büyük bölümü giderek Hristiyanlar ya da Türkler, dahası bu kişiyle alay edenler bile bu kehanetin doğru çıkacağından emin görünüyorlar. Peder Jean Baptiste varana dek ona göre de yalancı mesihlerin ortaya çıkışı zamanın sonunun hemen yakında olduğunu kanıtlıyor. Bana söylendiğine göre Yahudiler çalışmak istemiyor, günlerini dua ederek ve oruç tutarak geçiriyorlarmış. Dükkanları kapalıymış ve yolcular tek bir sarraf bulmakla zorluk çekiyorlarmış. Bütün bunları ne bugün ne de dün akşam doğrulayabildim. Çünkü onların sept günüydü. Ama yarın durumu göreceğim. Yarın pazar ve yalnızca bizim için Tanrı'nın günü. Yahudiler ve Türkler için değil. Yarın onların mahallesine gideceğim. Yahudi mahallesi eski kale yönünde tepenin yamacına kurulu. Yabancılarsa, ki çoğunlukla İngiliz ya da Hollandalılar var burada, limanı çevreleyen yolun iki yanında deniz kıyısında oturuyorlar. Ve bana söylenenlerin gerçek olup olmadığını gözlerimle göreceğim. 31 Aralık 65. Yahudiler mucize diye bağırıyor ve benim gibi hep Osmanlı toprağında yaşamış biri için de gerçekten mucize bu. Sözde Mesihlerini sağ salim ve özgürce sokağa çıktığını, sonra da avaz avaz şarkı söylediğini gördüm. Oysa bu sabah herkes ölü gözüyle bakıyordu ona. İzmir'de yasayı temsil eden ve toplum düzeni için bir tehlike belirdiğinde çok sert davrandığı bilinen kadının huzuruna çağrılmıştı. İzmir'de olanlar yetkililer için bir tehlikeden çok daha fazlasıydı. Hiç duyulmamış bir meydan okumaydı bu. Bir hakaret değilse eğer. Artık kimse çalışmıyor. Yalnızca Yahudiler değil üstelik. En fazla yabancı tüccarın bulunduğu kentlerden biri olan bu kentte artık hiçbir şey satın alınmıyor, satılmıyor. Limandaki hamallar mal yüklemek ya da boşaltmak istemiyorlar. Dükkanlar, işlikler kapalı, insanlar meydanlara toplanmış, zamanın sonu ve imparatorlukların yıkılışı üstüne söyleşiyorlar. En uzak ülkelerden Sabitay denen adamın ayaklarına kapanmak üzere heyetlerin gelmeye başladığı söyleniyor. Yandaşları yalnızca Mesih değil, krallar kralı diyorlar ondan söz ederken. Yandaşları diyorum, Yahudiler değil, çünkü bu sonuncular iyice bölünmüş durumdalar. Çoğu peygamberlerin haber verdiği, beklenenin o olduğuna inanıyor ama kimi hahamlar da onun bir sahtekar, kutsal şeylere saygısız biri olduğunu düşünüyor. Çünkü Sabetay Tanrı'nın adını açıkça ağzına almaktan çekinmiyor. Bu da Yahudilere yasaklanmış bir şey. Yandaşları Mesih'e hiçbir şeyin yasaklanamayacağını ve yasağı böyle çiğnemesinin Sabetay'ın öbürleri gibi sıradan bir mümin olmadığının işareti olduğunu söylüyorlar. Bu iki grup arasındaki çatışmalar cemaatin dışına pek sızmadan aylardır sürüp gidiyormuş anlaşılan. Ama bir iki gündür tartışma bambaşka bir biçime büründü. Sokaklarda olaylar patlak verdi. Bazı Yahudiler öbür Yahudileri olaydan habersiz bir Hristiyan ve Türk kalabalığında dinsizlikle suçladılar. Ve dün dua saatinde burada Portekiz Havrası adı verilen bir sinagogun önüne çok ciddi bir olay meydan geldi. Sabetay'ın karşıtları Havra'da toplanmışlardı ve onun içeri girmesini istemiyorlardı. O da yandaşlarıyla çevrilmiş olarak geldi ve balta darbeleriyle kapıyı kırmaya başladı. Kadı işte bu olayın ardından onu huzuruna çağırmaya karar vermiş. Olan biteni bu sabah çok erken bu olaylarla yakından ilgilenen Peder Jean Baptiste'in ağzından öğrendim. Gidip kadının konağı önünde beklemem, Sabetay'ın gelişini görmem ve gördüklerimi ona aktarmam için o bana cesaret verdi. Ben de pek yalvartmadım onu. Merakım her gün biraz daha bileniyor ve böylesine ciddi kargaşalara tanık olmanın bir ayrıcalık olduğunu hissediyorum. Bir ayrıcalık ve aynı zamanda neden bu sözcükten korkmayı sürdüreyim? Bir işaret. Evet, bir işaret. Olanları başka türlü nasıl adlandırabilirim ki? Canavarın yılı konusundaki onca söylenti yüzünden Cübeyl'den yola çıktım. Yolda bir kadın takıldı peşime, ona da sürekli olarak İzmir'den söz etmişlerdi. Çünkü kocası en son burada görülmüştü. Onun aşkı yüzünden kendimi burada buldum ve dünyanın sonunun tam da bu kentte ilan edildiğini görüyorum şimdi. 1666'ya yalnızca birkaç gün kaldı ve nasıl başkaları inançlarını yitiriyorsa ben de kuşkularımı yitirmekteyim. Sahte bir Mesih yüzünden mi diye soracaksınız. Hayır, bugün gördüğüm ve aklımın almadığı şeyler yüzünden. Kadının konağı Konstantinopolis'teki saraylarla karşılaştırılacak gibi değil ama yine de uzaktan bakıldığında İzmir'in en görkemli yapısı. Üç kat üstünde ince sıra kemerler, altından baş eğip geçilen bir taç kapı ve muhafızların atlarının otladığı geniş bir bahçe. Çünkü kadı yalnızca yargıç değil, valilik görevinde yapıyor ve nasıl sultan Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi ise kadı da sultanın kentteki gölgesi. İster Türk, ister Ermeni, Yahudi ya da Rum, isterse yabancı olsun. Uylukları korku içine tutmak onun görevi. Hafta geçmiyor ki birisi işkence görmesin, asılmasın, kazağa oturtulmasın, kafası kesilmesin ya da sözü edilen kişi üst düzeyden biriyse ve Bab-ı Ali böyle uygun görmüşse saygıyla boğdurulmasın. Bu yüzden insanlar pek yakınlarında dolaşmıyor konağın. Bu sabah da epeyce kalabalık bir işsiz güçsüz takımı vardı ortalıkta. Ama mahallenin küçük sokaklarına dağılmışlardı. Çevreyi kolluyor, en küçük bir işaretle tüymeye hazır bekliyorlardı. İçlerinde alçak sesle ateşli ateşli söyleşen çok sayıda kırmızı takkeli Yahudi seçiliyordu. Benim gibi sahneye tanık olmak için gelmiş çok sayıda yabancı tüccar da vardı. Ansızın bir uğultu koptu. İşte dedi Hatem, parmağıyla kızıl sakallı, uzun bir harmaniye ve değerli taşlarla süslü bir takke giymiş bir adamı göstererek. Hemen ardından 10-15 yakını yürüyor, 100 kişi kadar da yakından izliyordu onları. Adam önemli birine yakışır, yavaş ama kararlı adımlarla yürüyordu ve birden yüksek sesle kalabalığa seslenmek ister gibi ellerini sallayarak şarkı söylemeye başladı. Arkasındaki yandaşlarından birkaçı da şarkı söyler gibi yaptılar ama sesleri boğazlarından çıkmıyor ve yalnızca onun sesi duyuluyordu. Çevremizdeki kimi Yahudiler hoşnutlukla gülümsüyor ama göz ucuyla da nöbet tutan küçük bir Yeniçeri takımını gözlüyorlardı. Sabetay onlara bakmadan ve avaz avaz şarkı söylemeyi sürdürerek hemen yakınlarından geçti. Onu yakalayacaklarından ve kötü davranacaklarından hiç kuşkum yoktu. Ama gülerek bakmakla yetindiler. Eğlenmiş görünüyor ve sanki şöyle diyorlardı ona. Kadı hükmünü verdikten sonra hangi gırtlakla şarkı söyleyeceksin görelim bakalım. Bekleyiş uzun uzun sürdü. Yahudilerin çoğu bedenlerini sallayarak dua ediyordu. Bazıları şimdiden ağlamaya başlamıştı. Avrupalı tüccarlara gelince bazıları kaygılı, bazıları da ruh durumlarına göre alaycı ya da küçümser görünüyordu. Bizim küçük grupta bile hepimiz aynı tavrı sergilemiyorduk. Bu ne ışıl ışıldı ve olayların gidişinin gelecek yıl için ortaya koyduğu kehanetleri şimdiden doğrulur gibi görünmesinden gurur duyuyordu. Uzak görüşlü olması sanki kıyamet saatinde ona ayrıcalıklı bir muamele yapılmasını sağlayacakmış gibi. Bu arada kardeşi sahte Mesih'i ve kıyameti çoktan unutmuş, bizden birkaç adım ötede bir ayağını pabucundan çıkartıp kıvırmış ve gevşek bir edayla duvara yaslanmış genç bir Yahudi kızını gözlemekten başka tasası yok. Kız ara ara yeğenime bir bakış fırlatıyor ve yüzünün alt yanını örterek gülümsüyor. Önünde duran ve kocası ya da babası olabilecek bir adam ara sıra bir şeyden kuşkulanmış gibi kaşlarını çatarak dönüyor ama hiçbir şey görmüyor. Yalnızca Hatem benim gibi bu aşıkhane oyununu izliyor ve herkes bunun bir sonuca varmayacağını biliyor. Ama sanırım çoğu kez yalnızca istekleriyle besleniyor yürek. Dahası bu istek yerine getirildiğinde boşalıveriyor. Marta'ya gelince çok acıdığını söyledi bu kendini mahkum ettirmeye giden adama. Sonra da bana doğru eğilip sordu. Acaba kendi kocası da 1-2 yıl evvel aynı yapıda aynı kadın önüne mi çıkarılmıştı asılmadan önce? Ve mırıldanarak ekledi. Tanrı ona merhamet etsin. Oysa o da benim gibi keşke bunun bir kanıtını elde edebilsek diye düşünür olmalıydı. Ansızın bir başka uğultu. Mahkum dışarı çıktı. Mahkum falan da değildi. Özgürce çıktı dışarıya. Ardında yandaşlarıyla. Onu bekleyenler gülümsediğini ve onlara işaret ettiğini gördüklerinde bağırmaya başladılar. Tanrı'nın sağ eli gücünü herkese saçtı. Sabetay onlara benzer bir biçimde yanıt verdi ve geldiğinde yaptığı gibi şarkı söylemeye başladı. Bu kez başka sesler de onunkini örtecek kadar olmasa da yükselmeye cesaret ettiler. Ciğerlerini yırtacak gibi bağırıyordu çünkü ve yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nöbetteki yeniçeriler ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Sıradan bir zamanda kılıçlarını çekip kaldırıp çoktan el koyarlardı duruma. Ama bu adam kadının yanından özgür çıkıyordu. Nasıl durdururlardı onu? Bu kez kendileri itaatsizlik etmiş olurlardı. Onlar da karışmamaya karar verdiler. Dahası komutanlarının bağırarak verdiği bir buyruğa uyup sarayın bahçesine sığındılar. Bu geri çekilme hareketi kalabalığın üstünde hızla etkisini gösterdi. İnsanlar İbranice ve İspanyolca bağırmaya başladılar. Yaşasın Kral Sabetay, sonra da tören olayı biçiminde ve gittikçe daha güçlü bir sesle şarkı söyleyerek Yahudi mahallesine yürüyüşe geçildi. O andan beri kent kaynayıp duruyor. Bir mucize mi demiştim? Evet, bir mucize. Başka türlü nasıl adlandırabilirim ki bu olayı? Bu ülkede bugün gördüklerimin 1/30'u için kafalar kesilmiştir. Gece olduktan sonra bile durmaksızın alaylar geçti, bir o yana bir bu yana. Tüm dinlerden herkesi kimi zaman kutlamaya, kimi zaman tövbe etmeye ve oruca çağırarak. Yeni zamanın gelişini dirilişi ilan ederek, gelecek yıla canavarın yılı demiyorlar, şenlik yılı diyorlar. Hangi nedenle bilmiyorum. Buna karşılık onlara aşağılanma, zulüm ve acı dışında hiçbir şey getirmeyen bu zamanın sona ermesinden mutlu oldukları açıkça belli. Ama gelen zaman nasıl olacak? Dünyanın sonundan sonraki dünya neye benzeyecek? Dirilişin gerçekleşmesi için önce hepimizin bir doğal felakete can vermesi mi gerekecek? Yoksa yalnızca yeni bir dönemin, yeni bir krallığın, Tanrı'nın yeryüzüne inmiş krallığının başlangıcı mı olacak? İnsan yönetimleri yüzyıllardır, yüzyıllar boyu adaletsizliklerini ve çürümüşlüklerini kanıtladıktan sonra. Bu akşam İzmir'de herkes bu krallığın hemen kapımızda oldu ve geri kalanların sultanınki de aralarında olmak üzere süpürülüp gideceği izlenimini taşıyor. Acaba bunun için mi Kadı Sabeta'yı özgür bıraktı? Rüzgarın döndüğünü hissettiklerinde yüksek görevlilerin sık sık yaptığı gibi yarının hükümdarı ile iyi geçinmeye mi çalışıyor? Bugün bir İngiliz tüccar bana krallarını sağ salim salıvermesi için Yahudilerin kadıya çok büyük bir para ödediklerini kesin bir edayla söyledi. Buna inanmakta zorluk çekiyorum. Babı Ali'nin bugün İzmir'de olanlardan haberi olduğunda kadının kellesi düşecek yere. Aklı başında hiç kimse böyle bir tehlikeye atılmaz. Ancona'dan yeni gelmiş bir Yahudi tüccarın sözlerine mi inanmalıyım, yoksa güya Sabeta'yla karşı karşıya kaldığında Türk yargıcın gözleri gizemli bir ışıkla kamaşmış ve bedeni titremeye başlamış, onu ayağa kalkmadan karşılamış ve aşağılayıcı bir tavırla konuşmuş olmasına karşın çıkarken ona saygılarını sunarak kapıya dek uğurlamış. Önceki davranışı içinde onu bağışlamasını rica etmiş. Buna da inanmakta zorluk çekiyorum. Şaşkınlık içindeyim ve duyduğum hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Yarın belki daha iyi anlarım oğlum biteri. Pazartesi, 14 Aralık 1665. Bugün de hala mucize diye bağırmaya yatkınım ama bu sözcüğü halk arasındaki anlamıyla kullanarak aşındırmak istemem. Daha çok beklenmedik, birdenbire kutlu rastlantı sözcüklerini kullanacağım. Çünkü dünyada en çok konuşmak istediğim adamla İzmir'in bir sokağında karşılaşıverdim. Geçen gece pek uyumamıştım, olan biten çok fazla rahatsız ediyor beni. Bir o yana bir bu yana dönüp duruyorum, hem yatağımda hem de kafamın içinde. Kime, neye inanacağımı, ufukta görünen kargaşalara nasıl hazırlanacağımı bilemiyorum. Yanlış anımsamıyorsam yola çıkmadan önce aklımın tökezlemek üzere olduğunu yazmıştım. Nasıl tökezlemesin ki? Hiç durmaksızın gizemin ipliklerini çözmeye çaba harcıyorum oysa. Sakin bir biçimde, olabildiğince sakin bir biçimde. Ama gece gündüz aklın kalesine kapanıp kalamam. Yumruklarımı kulaklarıma bastırıp bütün bunların yalan olduğunu, bütün dünyanın yanıldığını, işaretlerin ancak ve ancak onları beklerseniz işarete dönüştüğünü söyleyemem. Cübeyl'i terk etmemden Konstantinopolis'teki günlerimin sonuna dek kabul ediyorum, olağanüstü hiçbir şey gelmedi başıma. Yaşamın olağan akışıyla açıklanamayacak hiçbir şey. Ya diğer İdris'ten sonra Marmontel'in ölümü, karşılaştığım anda bu ölümler sarsmıştı beni. Ama yaşlı bir adamın ölmesi ve bir geminin batması olağan şeylerdir. Eflaklı soylu koleksiyoncumuzun sarayının yanması da öyle. Bu kadar çok yapının ahşap olduğu büyük bir kentte böyle felaketler alışılmış şeylerdir. Bütün bu olaylarda hep Mazandaran'ın kitabı şimdi işin içinde, burası doğru. Olağan bir zamanda aklıma takılır, kafamı karıştırırdı bu. Duruma uygun bir iki atasözü söyler, sonra da tüccar tasalarıma geri dönerdim. Aklımın kalesi deniz yolculuğum sırasında yıkıldı. Bütünüyle bilinçliydim bunu söylerken. Yine bütünüyle bilinçliyken kabul ediyorum, bunu haklı gösterebilecek hiçbir olayın meydana gelmediğini. En belirsizinden kimi izlenimler vardı yalnızca. O olağan dışı karanlık günler, o ansızın patlak veren, sonra da ansızın dinen fırtına, sonra da sisin içinde sessizce daha şimdiden başıboş ruhlar gibi dolaşan insanlar. Sonra İzmir limanına ayak bastım, adımlarım çok güvenli değildi ama yavaş yavaş kafamı toplamayı ve onca Avrupalı tüccarın yaşamaktan hoşlandığı bu kentte yeniden Cenevizli tüccar kimliğime, her zaman sahip olduğum o kimliğe kavuşmayı umuyordum. Ne yazık ki geldiğimden bu yana olup bitenler kafamı toplama zamanı bırakmıyor bana. Rastlantısal koşullardan söz edemiyorum artık ve gelecek yılın doğurduğu korku yüzünden çıkılan bu yolculuğun sonunda zamanın sonunun ilan edildiği bu yere beni yalnızca saf rastlantının getirdiğini düşünemiyorum. İzmir'deyim işte, oysa Cübeyl'den ayrılırken hiç aklımda yoktu bu kente gelmek. Yolculuğa katılması hiç hesapta olmayan bir kadın yüzünden yolumu değiştirmek zorunda kaldım. Sanki Marta beni yazgımın beklediği yere götürmekle görevliymiş gibi. Yolda olan bitenlerin sonunda ansızın bir anlam kazandığı bu yere. Beni buraya ulaştıran olayların her biri birer işaret değilse bile kendi kendimin kılavuzu olduğumu sanarak menzilden menzile izlediğim dolambaçlı yolun birer kilometre taşı gibi görünüyor bana şimdi. Kararları kendim alıyormuş gibi yapmayı sürdürmeli miyim bundan sonra da? Akıl ve özgür istem adına beni İzmir'e de kendi istemimin getirdiğini ve tam da burada zamanın sonunun ilan edildiği bir anda karaya ayak basmamın rastlantı olduğunu iddia etmeli miyim? Körleşmeyi bilinç diye adlandırıyor olamaz mıyım bu durumda? Bu soruyu daha önce sordum kendime. Sanırım daha defalarca sormalıyım, yanıt almayı ummadan. Neden bütün bunları söylüyorum ve tartışıyorum kendi kendimle? Bugün yeniden bulduğum dost birkaç ay önce benim söyleyeceğim sözleri bana söyledi de ondan, gözlerin içine baka baka ona karşı çıkmaktan ve böylece ruhumun zayıflığını açığa vurmaktan utandım da ondan. Ama bu karşılaşmayı daha uzun anlatmadan önce bugünün olaylarını aktarmalıyım belki de. Dün olduğu gibi, önceki gün olduğu gibi İzmirliler yine çalışmadılar. Sabahtan başlayarak Sabetay'ın bu pazartesi tıpkı cumartesi gibi gereklerine uyulacak yeni bir sept günü ilan ettiği söylentisi dolaştı. Sorduğum kişiler yalnızca bugünden mi söz ettiğini yoksa gelecek tüm pazartesileri mi kastettiğini söyleyemediler. Yolda karşılaştığım bir İngiliz tüccar, Türklerin cuması, Yahudilerin cumartesisi, bizim pazarımız ve şimdi de Sabetay'ın pazartesisiyle tam çalışma haftalarının pek kısa olacağını anımsattı. Şimdilik yukarıda da söylediğim gibi kimsenin çalışmaya niyeti yok, şekerciler dışında. Bu eğlence günleri beklenmedik bir fırsat oluyor onlara. İnsanlar durmaksızın ortalıkta dolaşıyor, yalnızca Yahudiler değil ama özellikle onlar bir şenlikten öbürüne, bir alaydan öbürüne koşuyor, harıl harıl tartışıyorlar. Öğleden sonra Portekiz havrasının yakınlarında dolaşırken küçük bir meydanda tuhaf bir sahneye tanık oldum. Bir evin kapısı önünde yere düşmüş, çırpınır gibi hareketler yapan genç bir kadının çevresinde bir kalabalık toplanmıştı. Kadın hiçbir şey anlamadığım kesik kesik sözler söylüyordu. Bir iki dağınık sözcüğünü kavrayabildim yalnızca. Tanrı, tutsaklar, senin krallığın. Ama insanlar her soluğuna dikkat ediyorlardı ve arkamdan biri yanındakine kısaca açıkladı. Eliyakim Haber'in kızı bu, kehanette bulunuyor. Kral Sabetay'ı tahtına oturmuş görüyor. Kız kehanetini sürdürürken uzaklaştım oradan. Kendimi iyi hissetmiyordum. Aileden, dahası mahalleden biri olmadığım halde ölen birinin evine girmiş gibiydim. Öte yandan yazgı beni başka bir yerde bekliyordu sanırım. Meydandan uzaklaşırken kararlı adımlarla birbiri ardınca uzanan dar sokaklara dalmıştım. Nereye gittiğim ve kiminle buluşacağım konusunda en küçük bir kuşkum yoktu sanki.